Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bu hafta Kurtuluş Savaşı ruhunu konuşuyoruz. 19 Mayıs'a kadar gelmiştik. Samsun'a çıkışla birlikte başlayan süreci ve değişimi bugün konuşacağız. 23 Nisan olması sebebiyle aslında bakarsanız her yerde konuşulan bir ruh bu. Özellikle de çocuklara ne kadar aşılayabildiğimiz de ayrıca tartışılıyor. Bir kere buna nasıl baktığınızı özellikle program başında değerlendirelim istiyorum.
Şimdi herkes yeni devletin kuruluşunun 29 Ekim 1923 ile olduğunu söyler ve Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edilen bugüne çok daha fazla ehemmiyet verilir. Halbuki 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923'ten çok daha mühim bir tarihtir. Bu tarih aslında Osmanlı Devleti'nin fiilen tarihe karıştığı, yerine Anadolu'da yeni bir devletin kurulduğu tarihtir. 29 Ekim 1923 bunun adının konulduğu tarihtir. Osmanlı Devleti fiilen 23 Nisan 1920'de resmen 1 Kasım 1922'de yani saltanatın kaldırılmasıyla tarihe karışmıştır. Hı hı. O bakımdan 23 Nisan 1920 çok mühim, çok ehemmiyetli bir tarihtir. Artık otorite tamamen Ankara hükümetinin eline geçmektedir. İstanbul'da bir hükümet vardır, padişah vardır. Fakat bu hükümetin nüfuzu İstanbul ve civarına ancak geçmektedir. Anadolu'nun pek çok vilayetleri, kazaları yavaş yavaş artık Ankara hükümetini metbu tanımıştır. Eski tabirle oraya tabi olmuştur. İstanbul'a tabi olmayı devam ettirmekte ısrar edenler de zaman içinde Ankara hükümeti tarafından Ankara'ya yönlendirilmiş. Ve zaten saltanat kaldırıldığı tarihte Anadolu'nun hemen hemen bütün kazaları ve vilayetleri Ankara'yı hükümet merkezi olarak tanımaktadır. İstanbul'la doğrudan bir bağlantısı kalmamıştır. Onun için 23 Nisan 1920 aslında yakın tarihimiz bakımından, Cumhuriyet tarihi, inkılap tarihi bakımından çok ehemmiyetli bir tarihtir.
Şimdi bu tarihin tabii bugüne nasıl yansıdığını da aslında biraz konuşmak lazım. Çünkü çocuklarımızın ya da çocuklar da demeyelim aslında yetişkinlerin de Kurtuluş Savaşı ile ilgili geçmişe yönelik sorulan sorulara pek doğru cevap veremediğini görüyoruz. İşte mikrofon uzatıyorlar. Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı hangi gündür? Gününü söyleyebiliyor ama yılını mesela söyleyemiyor insanlar. Evet. Ya da 19 Mayıs hangi bayramdır dediğinizde bir kısmını söylüyor ama devamını getiremiyor. 19 Mayıs'ta ne olmuştur diye soruyorsunuz. Cevap veremiyor. Bir yerde bir kopukluk var.
Şimdi efendim burada zaten bizim tarih telakkimizde bir problem var. Tarihi hadiseler bizde çok zaman birbiriyle karıştırılır. Bu yakın tarihte daha fazla görülüyor. Çünkü yakın tarihin biraz ideolojik yönü de olduğu için bizde en bilinmeyen tarih yakın tarihtir. İnanın ilk çağ tarihi hakkında insanların çok malumatı vardır. Ama yakın tarih dendiği zaman bundan son 100 seneyi kastediyorum. Veya işte 1850'lerden sonrasını kastediyorum. Bütün dünya için yakın tarih bu. Bu tarih hakkında insanların kafasındaki malumat çok da berrak değildir. Türkiye'de tabii işin farklı bir yönü var. Türkiye'de bir devlet var, Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'nde büyük bir badireye uğramış. Memleketin pek çok toprağı işgal edilmiş. Harpte ağır bir bozguna uğramış Osmanlı orduları. Ve bu bozgundan, bu felaketten, bu badireden nasıl çıkarız? Asgari zararla, azami faydayla nasıl kurtuluruz diye bakmışlar. İşte bu tedbirler cümlesinde Anadolu'da bir direniş hareketi başlamış. Bu direniş hareketleri tekelden teşkilatlandırılmış ki bu tekel Ankara hükümeti olmuştur zaman içinde. Bu mukavemet hareketleri İstanbul tarafından organize edilmiş değildir. Bunlar ferdi hareketlerdir. Fakat bunların birleştirilmesi, tek elden birleştirilmesi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesi yoluyla İstanbul tarafından gerçekleştirilmiştir.
Burada bir organizasyon var evet. Aslında bakarsanız. Üstelik de geçen günkü konuşmamıza da söylemiştik. Aslında ekonomik şartlar zorlanarak biraz da siyasi platformda hani omuz hareketiyle belki bir boşluk oluşturularak yapılmış. Evet.
Doğru. Şimdi İstanbul hükümeti şöyle düşünüyordu. Biz bu savaşı bileğimizin gücüyle kazanamadık. Kaybettik. Acaba diplomatik olarak dünya dengelerini ayarlayarak neler kazanabiliriz? Mesela 1913 yılında Balkan Harbi oldu. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya Bulgaristan hepsi birleşip Osmanlı Devleti'ne saldırdılar ve Balkanlardaki bütün topraklarımız Edirne dahil kaybedildi. Bu arada Yunanistan'da Bulgaristan birbirine düştüler. Senin mi ganimetin fazla, benim mi ganimetin fazla? Savaşa giriştiler. Bu savaştan Osmanlılar takke kaptılar ve Edirne'yi kurtardılar.
Yoksa
Edirne'de gidiyordu.
Şu anda
asırlık Osmanlı başşehri Edirne'de şu anda Bulgarların veya belki de Yunanların eline geçecekti. Şimdi Birinci Can Harbi'nden sonra da İstanbul hükümeti acaba böyle diplomatik bir kapışmadan yararlanabilir miyiz? İşte İngiltere ile Rusya rekabetinden istifade edebilir miyiz diye düşünerek bir atraksiyona girişti. Bu atraksiyonun içinde Anadolu'daki mukavemet hareketleri vardı. Oltu'dan Alaşehir'e kadar hemen hemen bütün kazalar ve şehirler mahalli mukavemet teşkilatı kurdular. Oranın müftüsü, hakimi, kaymakamı, ileri gelenleri toplandılar ve bir mukavemet, müdafaa-i hukuk cemiyeti kurdular. İstanbul bunların kendisi için çok elverişli bir imkan hazırlayacağını sezdi. Bunların muvaffak olacağını düşünmedi İngilizlere karşı. Ama bunlar İngilizlere karşı Milletler Arası platformda İstanbul hükümetinin elinde bir kos teşkil ediyordu. Bakın gördünüz mü, Anadolu kaynıyor. Her şehirde müdafaa hukuk cemiyeti var. Kan gövdeyi götürür ha deyip Avrupalılardan, İngilizlerden, müttefiklerden daha fazla taviz koparmayı düşündü.
Şimdiki siyasi ya da sadece siyasi demeyelim, belki şeyde sosyal platformlarda da bir kötü polise ihtiyaç
evet,
var.
Evet, aynen öyle. İşte Mustafa Kemal Paşa iddiaçı olmayan, Enver Paşa'yı sevmeyen ve çok popüler olmuş bir üst rütbeli subay olarak Anadolu'ya gönderilmiştir. Bu tarih İzmir'in işgalinden 3 gün sonra 19 Mayıs 1919'da olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Havza Amasya üzerinden Erzurum'a, Erzurum'dan tekrar Sivas'a gelerek Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek bir çatıda toplamıştır. Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
Bu aslında tek yürek anlamına evet. da geliyor Anadolu
evet.
için.
Bu daha sonra istasyona yakın olduğu için Ankara'ya gelerek Ankara'da İngilizlerin toplanmasına izin vermedikleri meclis toplanmıştır. Millet meclisi toplanmıştır. İşte bu arada İstanbul işgal altındadır fiilen. Osmanlı Devleti parlamenter bir monarşidir. Yani meşruti monarşidir. Yani demokrasidir. Çok kişi bunu da bilmez. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman bir demokrasiydi.
Yani şimdiki İngiltere gibi miydi?
Aynen şimdiki İngiltere gibiydi. Padişahın nüfuzu az, seçilmiş hükümetler başa geliyor, seçim yapılıyor, meclis parlamento var, kanunları parlamento hazırlıyor.
Ama çok hazırlıyor. Sık dağılıyor.
Ama çok buhranlı, bir devir. Bir de parti ruhu çok yerleşmemiş, müstakil adaylar var. Bunlar bir o partiyi bir o partiyi destekliyorlar. Bir de İttihat ve Terakki'nin getirdiği bir bölünmüşlük var. Güçlü partiler yok. Onun için hükümetler çok sık gelip gidiyor.
Peki bu yönetim biçimine biraz daha erken geçmiş olsaydı, dünyada örnekleri o dönemde nasıldı bilmiyorum, biraz daha erken geçmiş olsaydı ya da bu savaştan yenilgiyle çıkmamış olsaydı
evet.
Osmanlı İmparatorluğu, yönetim biçimi açısından evet. soruyorum. Şimdiki İngiltere'deki gibi bir yönetimimiz mi olurdu?
Hayır, öyleydi zaten. Osmanlı
yani
Devleti,
devamı açısından.
Evet. Şimdi Osmanlı Devleti demokrasiyle 1840 yılında tanıştı. 1840 yılında mahalli meclisler kuruldu. Her şehirde seçimle gelen mahalli meclisler halkın da bulundu. 1876'da da bütün dünya ülkelerinin çoğundan daha erken bir milli meclise sahip oldu. Fakat arkasından gelen 93 Harbi felaketi, partizanlaşma ve bu milli meclis teşebbüsünün çok akılcı, rasyonel prensiplere oturtulmaması sebebiyle meclis feshedildi. Demokrasi askıya alındı. Biliyorsun Sultan Hamit rejimidir. Ve ondan sonra 1908'e kadar bu şekilde devam etti. 1908 tekrar Osmanlı monarşisinin parlamenter bir monarşi olduğu tarihtir. Demokrasi tarihidir. 1908'den sonra İttihat ve Terakki eğer bir diktatörlük kurmamış olsaydı 100 yıldan fazla bir demokrasimiz var demekti. Sultan Vahidettin tahta çıktığı zaman 1918'de bir enkaz üzerine oturdu. İttihat ve Terakki'ye muhalifti. İttihat ve Terakki feshedilmişti. Ama mecliste onun sempatizanı olan milletvekilleri vardı. Parlamento toplandı. Fakat tekrar İttihat ve Terakki idaresi kurulması gündeme gelince meclis feshedildi. Tekrar seçimler yapıldı. Ama o arada İstanbul işgal edilmişti. Seçimler yapıldı. Hatta Mustafa Kemal milletvekili seçildi. Fakat gelmedi. İstanbul'a gelmedi. Çünkü Mustafa Kemal'in
gelmesi
çok...
Gelmesi de doğru olmazdı diye düşünüyorum.
Mustafa Kemal doğru değil. Zaten mantık menfaatine değildi. Mustafa Kemal Paşa zannedilenin aksine askerliğiyle değil diplomatlığı ve politikacılığıyla ön plana çıkan bir şahsiyettir. Herkes Mustafa Kemal dendiği zaman onun asker, kahraman... Halbuki askerlik tarihinde Mustafa Kemal'in varlığı çok bariz değildir. Sonradan vurgulanmıştır. ama diplomasi ve politikada bir benzeri daha yetişmemiştir. İstanbul'da parlamentonun toplanması, Mustafa Kemal oraya milletvekili olarak seçildi. Yanlış hatırlamıyorsam Erzurum milletvekili olarak seçildi. Gitseydi meclis zaten dağıtıldı. Ya tevkif edilecekti veya o meclis sıradan bir meclis olarak hayatiyetini devam ettirecekti. Mustafa Kemal Paşa diye birisi olmayacaktı. Yani Osmanlı Devleti'nin o tarihte yaşayan paşalarından birisi olarak şimdi...
Muhtemelen tutuklanacaktı ve o da onu düşünerek belki de gitmedi.
Belki de şunu düşündü. Bu meclisin zaten istikbali yok. Ben Ankara'da kalarak istikbalimi emniyet altına alayım ve bunda da başarılı oldu.
Yani bu zaten sadece kendi istikbali de değil artık belki o noktadan sonra...
Kendi istikbalinden
sonra...
kastettiğim zaten projeleri, hedefleri, onları kastediyorum. Yani orada... müfred, tekil konuşmamın sebebi budur. Yani o uhdesini aldığı misyonu kastederek elbette ki öyle düşünmüştür. İstanbul'da tekrar meclis toplandı. Demokrasinin icabı bu. Seçimler yapıldı. Seçimler neyse meclis toplandı. Bu meclis bir karar aldı. Buna Misak-ı Milli deniyor. Çok meşhurdur. Misak-ı Milli Mustafa Kemal Paşa kaleme aldı. Hatta derler ki Mustafa Kemal Paşa bunu kasten o meclise kabul ettirdi. Meclis dağıtılsın, milletvekilleri Ankara'ya gelsinler ve meclis Ankara'da toplansın. Mustafa Kemal'in maksadı meclisi Ankara'da toplamaktı.
Peki Misak-ı Milli'de meclisi dağıtacak ne vardır?
Misak-ı Milli, aslında görünüşte bir barış projesiydi. Yani biz Türk milleti olarak sizinle bir barış anlaşması yapacağız müttefiklere karşı. Bu barış anlaşmasında bizim ön tekliflerimiz şunlar. Türklerin ekseriyette olduğu yerlerde yani... Anadolu'da ve Rumeli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan önce elimizde olan topraklar bizim olsun. Bunun dışında kalan Batı Trakya, Kafkasya ve Arap memleketleri da referandum yapılsın. Yani ekseriyet Türkiye'ye katılmak isterse Türkiye'ye katılsın, Batum gibi, Batı Trakya gibi yerlerde. Arap memleketleri ise referanduma tabi tutulsun. Yani bağımsızlık istiyorsa bağımsız olsunlar, Türkiye'ye katılmak istiyorsa Türkiye'ye katılsınlar. Teklif buydu. Fakat bu teklif her ne kadar bir ön teklif ise de müttefiklere karşı bir memorandum, bir başkaldırı da taşıyordu. Çünkü
aslında onların oradaki varlığını da reddediyor. Yani halka bırakıyor seçimi.
Misak-ı Milli'nin içinde yani biz sizi galipler olarak tanımıyoruz. Bu yeni oluşumu biz Birleşmiş Milletler'e havale ediyoruz. Ve burada Osmanlı Devleti'ne de bir imtiyaz tanınıyor. Yani o varlığını aynen devam ettiriyor bütün müesseseleriyle ve neredeyse topraklarıyla. Bu müttefiklerin kabul edeceği bir
zaten niye kabul etsin ki? İşgal etmiş zaten elinin altında. Niye kabul etsin? Onların açısından düşün.
Misak-ı Milli saçma bir şeydir. Yani işgal altında bulunan bir yerin, halkının Misak-ı Milli neşretmesi gülünç bir şeydir yani. Zaten işgal altındasınız. Ama yapacaksınız bir şey yaparsınız. Misak-ı Milli sonradan...
Sanki orada biraz daha biz ölmedik. Biz bir şeyler isteyebiliyoruz ve bu sınırları koruyabilecek güçteyiz gibi bir mesaj yok mu Ekrem Bey?
Mesaj onun için verildi zaten. Ben onda katılıyorum. Yani Misak-ı Milli'nin yayınlanma sebebi buydu. Yani size biz ölmedik, mücadele edeceğiz.
Bir de vatandaşa da onu söylüyor. Yani biz bu sınırların içindeyiz ve koruyacağız.
İçinde yazdıkları gayet mantıklı. Şimdi tarihte bir doğrular vardır, bir de gerçekler vardır. Yani bir şeyin doğru olması onun gerçek olduğu manasına gelmez veya haklı olması o işin doğru olduğu manasına gelmez. Misak-ı Milli değil, işgal edilmesi haklı değildi bir kere. Misak-ı Milli'yi neşrettirmek haksızdı. Ben onlara
o
zaten
noktaya gelmiş.
Ben şimdi gerçekler üzerinde konuşuyorum. Anlattıklarım gerçekçi.
Söylediğinizden aslında şöyle bir sonuç çıkartmak lazım. Yani kaybeden taraf olarak aslında böyle bir şey yapabilmek hakkına sahip değilsiniz.
Yoksa Misak-ı Milli tabii ki doğru olanı söylüyordu. Ne demek? Sizin burada bir kere ne işiniz var? Tamam yenildik biz. Yenildik. Yenilmenin bir takım dikteleri olur. Ama siz yani yok mu edeceksiniz bir devleti? Yok edemezsiniz. Onu zaten onlar da farkındaydı. Dolayısıyla az sıkıntıyla, az üzüntüyle yani sizin harbi açmaktaki maksadınız insanların sıkıntısıydı. Şimdi sizin yaptıklarınız insanlara başka sıkıntılar getirecek. Biz bunu engellemek istiyoruz diyorlardı. Misak-ı Milli'nin muhtevası çok güzeldi. Ama işte dediğim gibi güzel olması onun gerçeklerle örtüşmüyor. Misak-ı Milli onların takacağı, ciddiye alacağı bir bildirge, bir beyanname değil.
Biraz daha iç politikaya yönelik
evet. Şimdi zaten anlaşılacak.
Evet, kısa bir araya gidelim. Devamını konuşacağız. Biraz da tabii Kurtuluş Savaşı ile birlikte işlerin nasıl değiştiğini ve belki İstanbul hükümetinin bu noktada katkılarını da değerlendiriyor olacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Misak-ı Milli'nin içeriğinden ve algılanma biçiminden konuşmuştuk. Zaten ülkemizi işgal edenler Misak-ı Milli'nin yayınlanmasından da pek etkilenmediler.
Tabii ki.
Ama iç politikada çok işe yaradı.
Evet.
Bir araya gelmek, ruhumuzu hala güçlü tutabilmek açısından sonraki Kurtuluş Savaşı dönemi içinde büyük bir güçtü.
Evet. Misak-ı Milli halkın direnişi, uyanması, intibaha gelmesi için faydalı oldu. Meclis işgal edildi İngilizler tarafından ve dağıtıldı. Bu aslında Atatürk'ün önceden öngördüğü ve bir plandı. Misak-ı Milli zaten o yazdırtmış. Mecliste kabul edilmesini de o istemişti. Avrupa ittifak devletlerinin, müttefiklerin bunu ciddiye almayacağını, yani İngiltere, Fransa, Rusya üçlüsünün, Amerika üçlüsünün bunu ciddiye almayacağını, reddedeceğini, hatta bununla alakalı çok ciddi reaksiyon göstereceğini Mustafa Kemal öngörmüştü. Ve bunu sonraki hadiselerden de çıkartıyoruz. Gerçekten onun beklediği gibi oldu. İngilizler Misak-ı Milli'nin ilanına fevkalade kızdılar. Siz kim oluyorsunuz, bize kafa mı tutuyorsunuz dercesine Meclis-i Mebusan'ı, yani Mebuslar Meclisi'ni işgal ettiler. Meclis kapatıldı, Mebuslar açıkta kaldı. Bu Mebuslar, Meclis-i Mebusan kapatılır kapatılmaz Ankara'ya kaçtılar. Şimdi Misak-ı ve içlerinde iddiatçı olanları da İngilizler tarafından tevkif edilerek Malta'ya sürgün edildi. Şimdi burada Mustafa Kemal'in beklediği ve şeyler cereyan etti. Bir kere İstanbul'da meclisin olmayacağı, meclisin ancak Anadolu'nun kontrolünde, yani Mustafa Kemal Paşa'nın kontrolünde olan bir yerde olacağı herkes tarafından artık kabul edildi.
Ankara olup olmayacağı belli değil, belli ama değildi, Anadolu'da,
ama Anadolu'da. Fakat sonra Ankara seçildi.
Başka
çünkü
yerlerde konuşuldu sanki. İşte Kayseri'nin
Kayseri geçti. Konuşuldu ama en uygun yer Ankara'ydı. Çünkü tren yolu vardı. Ve İstanbul'la ve başka yerlerle haberleşmek gelen giden bakımından, bir de Ankara vilayet merkeziydi. O bakımdan Ankara ortadaydı.
Doğru bir tercih mi?
Doğru bir tercihti. O zaman için çok doğru bir tercihti. Daha doğru bir tercih olamazdı. Böylece insanlar artık İstanbul'un ümitlerini kestiler. Yani İstanbul'da meclis toplanmayacağından en azından demokrat olanlar ümidi kestiler. Bu vesileyle Mustafa Kemal Paşa meclisin Ankara'da toplanmasına ve güçleri eline almaya muvaffak oldu. İttihat ve Terakki muhalifi, İttihat ve Terakki mensubu muhalifleri de Malta'ya sürüldüğü için bunlardan da kurtulmuş oldu. Bu Atatürk'ün elini çok güçlendirdi ve İstanbul'un işgalinden 3 ay kadar sonra Ankara'da 23 Nisan 1920'de meclis toplandı. Yani Ankara'da meclisin toparlanması, İstanbul Meclisi'nin dağıtılması, Misak-ı Milli ilan edip etmesi, bunun üzerine dağıtılması ve buradaki milletvekillerinin bir kısmının, ki Fevzi Çakmaklar falan hep o zaman Rauf Beyler öyle gelmiştir Ankara'ya. Ankara'ya kaçıp gelmeleriyle olmuştur. Bu bakımdan 23 Nisan 1920'nin öncesi çok mühimdir ve 23 Nisan 1920'nin ne manaya geldiğini bu hadiselerden anlamak mümkündür. Ve dediğim gibi artık Anadolu'da yeni bir hükümet vardır. Meclis hükümeti sistemi deniyor İsviçre'de olduğu gibi. Meclis kendi içinden seçtiği bir heyeti temsiliye ile devleti yönetmektedir. Bu heyeti temsiliye bugünkü Bakanlar Kurulu olarak düşünebilirsiniz. Bunun başında Mustafa Kemal Paşa vardır. Heyeti temsiliye, Bakanlar Kurulu, o ise devlet başkanı olarak 1920'nin 23 Nisan'ından 29 Ekim 1920'ye kadar memleketi idare etmiştir.
Evet, detayları önümüzdeki hafta yine
İnşallah.
Konuşacağız. Çok teşekkür ederim
ben
bu hafta için.
Ederim.
Görüşmek üzere.